Ayrım 2. Sayfa 9. 1. Giriş. Sosyolojik kuram ne demektir? Bir bilim adamı ile diyalog. Sosyolojik kuram ne demektir? Sosyolojik kuram, toplumsal dünyayı açıklamak için bir model önerir. Toplumsal dünya içerisinde insanlar karşılıklı ilişki halindedirler veya sosyologların diliyle ifade edecek olursak, toplumsal etkileşimde bulunurlar. Bu, sosyolojik kuramın klasik tanımıdır. Model dediniz. Modellerden hoşlanırım. Özellikle de eski gemi modellerinden. İyi bir model, tam ve sadık bir biçimde gerçekliğin nasıl göründüğünü gösterir. Modeller küçültülmüş ölçekte, bütün detayları değil, en önemli olanları içerir. Maalesef, her bir parça istenildiği gibi hareket ettirilemez ya da yerinden oynatılamaz. Bütün parçalar sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Model, yaşamadığı için de bunlarda hiçbir değişiklik görülmez. Önemli bir problem hakkında konuşuyorsunuz. Bazen ben de model kavramını bilime uyarlarken zorluklarla karşılaşıyorum. Bir modelde gerçekliğin nasıl göründüğü tasvir edilir. Sosyolojik kuramlarda ise bazen insan bunu göremez. Bir normun, bir rolün ne demek olduğunu veya toplumsal tabakanın ya da toplumsal sistemin nasıl göründüğünü gerçekten bir resim gibi görebilmek için insanın çok fazla ön bilgiye veya çok açık renkli bir muhayyileye ihtiyacı vardır. Sosyolojideki bu zorluk, sosyolojik kuramın çok soyut olmasından mı, yoksa insanın kendi gerçekliğini gözlemlemesinin güçlüğünden mi kaynaklanıyor? Her ikisinden de. Sosyolojik kuram gerçekten de çok soyut. Zira toplumsal etkileşim hakkında konuşmak, aile ve okul gibi işlevsel olarak birbirinden farklı toplumsal sistemlerden konuşmak demektir. Bunlardan büyük bir kısmı, toplumsal gerçekliği açık bir biçimde kavrayabilen, fakat yalnızca uzmanları tarafından anlaşılabilen özel dillerdir. Tıpkı matematik, tıp ve hukuk bilimlerinin anlaşılabilmeleri için öğrenilmesi şart olan, kendilerine has ihtisas dilleri gibi. Tabii ki bu süreçte soyut bir kuramın gerçeklikle olan ilişkisinin ortadan kalkması gibi bir tehlike de söz konusu. Gerçek dünyadaki fenomenlerin nasıl olduğunun kavranması, sosyolojik kuram inşa etme çabasında olan bilim adamları için gerçekten zordur. Uzman olmayanlar içinse neredeyse imkansızdır. Bir model daha çok gerçeklikle ilgilidir. Belki de bilimsel bir kuramda daha az modelden bahsedip, basit bir biçimde düşünce sistemlerinden, açıklayıcı örneklerden konuşmak gerekir. Böyle bir açıklama bana hayatı anlamada ve toplumsal gelişmeleri önceden tahmin etmede daha fazla yardımcı oluyor. Düşünce sistemi iyi bir kavram. Fakat bu ifade mümkün olabilecek her şey, mesela felsefe, ideoloji veya din içinde kullanılabilir. Büyük sosyolojik kuramlar ve dinlerin gerçekliği bütünüyle açıklama gibi ortak bir iddiaları var. Fakat ben bilim için kuram kavramında ısrar ediyorum. Bu kuramlar sadece gerçekliği resmeden birer model olarak anlaşılmamalıdır. Onlar aynı zamanda parçaların nasıl bir araya getirilebileceğini anlatan birer kullanma kılavuzudurlar. Kuramların yardımıyla gerçeklik yeniden inşa edilebilir. Bu bana kuramın en önemli işlevi gibi görünüyor. Din de insana bir kullanım kılavuzu sunar. Buradaki esas soru bize kullanım kılavuzunun nasıl geldiği sorusudur. Sosyolojide kurallar yüksek bir merciye dayanarak saf bir içe bakışla veya tefekkürle ortaya çıkmaz. Aksine gerçekliğin gözlemlenmesi ve gözlemlenen verilerin analizi yoluyla elde edilir. Bu bir fark yaratır mı? Muazzam bir fark yaratır. Birinde kurallar tasavvur edilen bir düşünce sisteminden türetilirken, diğerinde insanların davranışları gözlemlenerek ve bu gözlemler sonucu ortaya konan davranış kurallarının yeniden yapılandırılması sonucu ortaya çıkar. Bu, normatif ve konstruktif yöntemler arasındaki, din ve bilim arasındaki farktır. Bu, bizi gerçekliğe mümkün olduğunca daha fazla yaklaştıran, gerçekliğin detaylarıyla ilgili daha fazla deneyim kazandıran mevcut gerçekliğin gözlemlenmesi yolunu seçiyoruz. Bununla hedefimize ulaşıp ulaşamadığımız ise ayrı bir tartışma konusudur. Fakat sadece ulaşmayı denemek bile başlı başına önemlidir. Bilim sayesinde insanlığın varoluşuyla ilgili pek çok soruya gayet yararlı cevaplar bulunmuştur. Çoğu durumda modern bilimsel bilgiye hareket etmek, dini inançlara göre hareket etmekten açıkça daha etkilidir. Mesela dini inançlar, çok nadir durumlarda sağlığa kavuşmamızda etkili olabilir. İlaç tedavisi bu durumlarda çok daha etkilidir. Çok dikkatli formüle ediyorsunuz. Bilimin değerine tam olarak ikna olmamış gibisiniz. İlk olarak geleneksel bilim kuramları için geçerli olan model kavramını reddettiniz. Daha sonra ise bilimsel bilginin insanlığa yardımı ile ilgili şüpheli bir tutum takındınız. Evet, çünkü biz sadece bilimsel bilginin etkili ve yararlı olduğunu iddia edemeyiz. Zira insan bilimleri birçok belirsizlikle mücadele etmekte. Bu, şüphesiz insanın karmaşık yapısından kaynaklanır. İnsan sadece başka organizmalarla ilişki halindeki bir varlık değildir. İnsan tarihi yaratmıştır. Dinler, felsefeler, devletler, dünya imparatorlukları, fakirlik ve savaşlar ancak insan ile varlık kazanmıştır. Olup bitenlerle ilgili yığınla şey biliriz. Ama bunların hangi süreçlerle nasıl ortaya çıkmış olduklarına dair çok az bilgimiz vardır. Ve hiçbir sosyoloji gerçek barış için gerekli olan ve günümüz dünyasında gerçekleştirilmesi mümkün olan toplumsal sağlığın ne olduğu ve nasıl olması gerektiği bilgisine tam olarak ulaşamamıştır. Belki bilmek bile istemiyoruz. Belki de yeni bilgiler edinmenin yetimizin dahilinde olup olmadığından şüphe ediyoruz. Tüm dünyada sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında doğa bilimleri araştırmalarına çok daha fazla para yatırılır. Sermaye sahiplerinin sosyal bilimlere olan güveninin çok fazla olmadığı görülür. Bu, bilmek korkusundan mı kaynaklanıyor? Bu konuda hüküm vermek istemiyorum. Sosyal bilim kuramları ister istemez çok genel ve maalesef çoğunlukla da belirsiz ve özensiz oldukları müddetçe tek tek bireyler tarihsel ve yeni sosyolojik kuramlardan çok sosyoloji 19. yüzyılın ortalarından beri modern ve ampirik bir bilimdir. Binlerce yıllık dinleri dikkate alacaktır. İnsanlar inanarak yaşamaktan çok memnundurlar. Bu noktada bilimin bir tesellisi yoktur. Bu konuyla ilgili sosyolojinin özel bir bölümü vardır. Bilim sosyolojisi ve bilgi sosyolojisi. Neden bazı insanlar bilimsel bilgi yerine astrolojik açıklamaları tercih eder sorusunun cevabını ararlar? Artık sosyolojik kuramın ne olduğu sorusunu sorabilirim. Bu kitabı okuyun. Toplumsal gerçekliği bir araya getirmeyi mümkün kılan pek çok parça ile ilgili ifadeler ve başlangıç noktaları bulacaksınız. Problemin bir yönü ne araştırılmak istendiği ile ilgiliyken, diğer yönü daha çok tercihlerle, yani modelin nasıl kurulmak istendiği veya kurulup kurulamayacağı ile ilişkilidir. Yani burada seçme şansınız var. Bu kitap size yön bulmada yardımcı olacaktır. Giriş. Sosyolojik kuram ne demektir? Sosyolojik kurama giriş. Değerli dost, bütün kuramlar gri. Goethe, Faust 1, Dize 2038 Mephisto tarafından manidar bir biçimde söylenmiştir. Pek çok insanın Kur'an ile olan ilişkisi, dikkatli formüle edilirse, ikirciklidir. Bilimsel kuramlar çoğunlukla sıkıcı olarak nitelendirilirler. Buna karşın gündelik hayata dair kuramlar çoğu zaman meyhane sohbetlerinin ve bugün daha çok televizyondaki talk show ve tartışma programlarının sevilen tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu kuramlar üzerine fevkalade tartışmalar yapılmaktadır. Niçin giderek daha az insanın evlendiği ve sonuç olarak daha çok insanın bekar yaşamaya başladığı, neden politik sistemlerin meşruiyet krizleri geçirdiği 10 yıllardan beri, belli bir işletmenin en başarılı şekilde nasıl yönetilebileceği, çocukların eğitiminde en iyi yolun ne olduğu gibi sorular üzerine pek çok düşünce sahibi, laf ebesi ve akşamcı, doğrulukları geceler boyu tartışılabilecek mükemmel fikirler üretirler. Mephisto, Goethe'nin Faust'unda gri teorilerden bahsederken, elbette bu gündelik hayat teorilerini kastediyordu. Gerçek yaşamda kuramlar çok daha renklidir. Goethe'nin mısrası şöyle devam eder. Oysa hayatın altın ağacı yemyeşil. İşletme yerine örgütlenme, terbiye yerine eğitim kurumları, insanlar arası ilişkiler yerine etkileşim gibi kavramlar kullanıldığı, yani soyut ve genel kavramlar seçilip karşılıklı olarak ilişkilendirildiği zaman gündelik hayat kuramlarındaki neşeli renklilik bilimde bazı özelliklerini kaybeder. Fakat yine de tüm parlaklığıyla gerçeklik sosyolojik kuramlarda da mevcuttur. Bilimsel sosyolojik kuramlara ihtiyacımız var mıdır? Buna hepimizin mi, yoksa sadece sosyologların mı ihtiyacı vardır? Bizim bu konuda ne düşündüğümüzün bir önemi yok. Gündelik hayatı kuram olmaksızın ifade edemeyeceğimiz apaçık ortada duruyor. Zira kuram, bahsedilen gerçeklik hakkında varsayımlar yürütmek ve bunların vuku bulmasını ummaktır. Her sabah kahvaltımı hazırlarken ocakta çaydanlığımın kaynayacağını varsayarım. Elektrikli ocağın çalışmasına ilişkin çok kolay bir teorim var. Elektrik düğmesini açtığımda elektriğin çaydanlığı ısıtmak üzere devreye gireceğini düşünürüm. Bunun her zaman böyle işleyeceğine güvenirim. Bu kuram böyle işlemediği zaman tesisatı tamir edecek bir usta çağırırım. Eğer gazetemi tramvay yolu üzerinde satın alıyorsam, orada bir satıcının var olduğunu varsayarım. Gazete bayisi benim talebim doğrultusunda gazetemi verir ve ben de aldığım gazetenin parasını öderim. Bu davranışın arkasında çoğu zaman bilinçli olarak yapmadığım ama yine de ona uygun davrandığım satma ve satın alma kuramı vardır. Sosyologlar çoğu zaman bunun gibi ve çoğu zaman da gizli kalan kuramları araştırırlar ve buradan genel ve bilimsel olanı oluştururlar. Eğer gündelik hayatımız sürekli kuramlar tarafından yönlendiriliyorsa, tabii ki bundan bilim adamları da araştırmalarında etkilenmektedirler. Bilim adamları da insandır ve aynı zamanda bilim insani bir teşebbüstür. Bununla birlikte gündelik hayat kuramları ile bilimsel kuramlar arasında farklar bulunmaktadır. Bilimsel kuramların her zaman farkında olmalıyız. Yani bir bilim adamı olarak hangi bilimsel teoriyi kullandığımızı ya da hangi bilimsel teoriyi inşa etmeye çalıştığımızı gösterebilmemiz gerekir. Söz konusu durumda kuram somut ve basit bir durumu değil, gerçekliğin mümkün olan birçok yönünü açıklama çabasındadır. Yani sosyoloji gazete satışlarının kurallarını inceleyen bir kuram ile değil, yönetici ve müşteri arasındaki hizmet ilişkisinin genel görünümünü açıklayan kuramlarla ilgilidir. Muhakkak ki bunu gerçekleştirebilmek için özel kavramlara ihtiyaç vardır ve söz konusu kavramların anlaşılması acemiler için müşkül olacaktır. Durum doğa bilimlerinde de farklı değildir. Kozmosun kanunlarını araştırmak, genlerin davranış biçimlerini incelemek için, o ana dek doğanın erişilemeyen alanlarına ulaşmayı sağlayan karmaşık ölçüm araçlarına ve deney süreçlerine gerek duyulmaktadır. Araştırılan kanunlar keşfedildiğinde ise, bunların gündelik dil ile ifade edilmesi çoğu zaman mümkün olmadığı için, matematikte olduğu gibi soyut bir dile ihtiyaç hasıl olmaktadır. Fakat bu durum, bilimsel kuramların anlaşılmaz olmalarını gerektirmez. Öncelikle, belli alanlarda uzmanlaşmış ve kendilerine has dilleri anlayabilen insanların varlığıdır önemli olan. Bazılarının burada gizli bir dil inşa etmeleri farklı bir mesele. Bir dil başka bir dile tercüme edilebiliyorsa, bilim dili de gündelik yaşam diline tercüme edilebilir. Karl Popper veya Ludwig Boltzmann bilimsel çalışmalarını basit bir dille yazdılar. Büyük bilim adamları her zaman daha geniş bir okur kitlesine ulaşmaya ve icatlarını ve düşüncelerini anlaşılabilir bir dille izah etmeye çalışmışlardır. Tabii ki her çeviride bir takım şeyler kaybolur. Fakat iyi tercümelerde öz daima aynı kalır. Bununla bilimsel kuram ile gündelik kuram arasında bir prensip farkının değil, bir derece farkının söz konusu olduğunu ifade etmek istiyorum. En azından aralarındaki sınırlar akıcı ve kullanılan ifadeler karşılıklı tercüme edilebilir. Tabii ki tercümenin de sınırları vardır ve gündelik dilde yazılmış olsalar bile bilimsel kuramları anlamak için de asgari bir eğitim düzeyi gereklidir. Şüphesiz ki çabasız bir şey başarılamaz. Gündelik hayatta kuramlar üzerine saatlerce düşünülebilecek insanlar olduğu gibi, bunları son derece sıkıcı bulan ve basitçe yaşamak arzusunda olanlar da vardır. Benzer şekilde bilimde de kurama farklı yaklaşımlar söz konusudur. Kimi kuramı her zaman gerekli görürken, kimi de veri toplamayı ve gözlemi tercih eder. Her iki grubun argümanları da bilimsel tartışmalarda sık sık gündeme gelir. Bilimle yeteri kadar iştigal etmiş herkes de bu tartışmaların sürekli gündeme geleceğini bilir. Bir kesim, araştırma, kuram olmaksızın sadece veri toplama şeklinde yapıldığında faydasızdır. Daha kötüsü, veri toplayanların sahip olmak zorunda oldukları gündelik kuramları, zira insan davranışı bir gündelik hayat kuramı tarafından yönlendirilir, bilinçsizce yapmalarıdır. Ve bunun gibi iddiaları dile getirir. Bu teoricileri dinleyen diğer kesim ise, bu yalnızca bir kuram diyerek hayra alamet bir şey olmadığını ifade ederler. Onlara göre kuram, test edilmeyen veya bir değer taşımayan şeylerin spekülasyonunu yapmaktır. İlk iddianın savunucuları sadece kuramsal olarak ele alınan konuların araştırılabileceğini ileri sürerler. Kuramsal olarak ele almaktan kasıt, bilimsel kuramlara ve bilimsel modellere göre inceleme yapmaktır. İkinci iddianın sahipleri ise ampirik çalışmalara mesafeli olan kuramcıları eleştirmektedirler. Onlara göre ampirik olarak test edilemeyen kuramlar spekülatif özellikler barındırırlar. Böyle bir anlayış ise bilim dışıdır. Kuramlar, düşünce sistemleri, modeller ve ideolojiler arasındaki farkları netleştirmek hiç kolay değildir. Fakat yine de bunu deneyeceğiz. Bilim adamları ne yaptığını ve neden o şekilde yaptığını açık olarak izah edebilmelidirler. Tutumları anlaşılabilir olmalıdır. Bu, bilimin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bilim adamları kendi tanıklıklarını yansıtırlar. Bu yansıtma olmadığında bilimde söz konusu olamaz.